Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan diye bu tekerlemeyi sürdürmeyi çok isteriz. Ama öyle olmuyor. Bugün neşe dolmadığımız konulardan birini konuşacağız. Önder Uçar bizimle birlikte. Derin Yoksulluk Ağı'ndan araştırma ve savunu koordinatörü ve tabii ki ortağım Damla Özlüer de burada. Çocuk yoksulluğu üzerine konuşacağız. Bugün 23 Nisan yoksullukla doluyor insan diye başlayayım ben. Söz sende Damla, hoş geldin Önder.
Hoş bulduk, teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
Önder hoş geldin. Derin Yoksulluk Ağı'nı zaman zaman misafir ediyoruz buraya. Pandemiden beri gittikçe derinleşen bir yoksullukla yüz yüzeyiz ama bugün özellikle çocuk yoksulluğuna odaklanıyoruz. Sana soracağım soru aslında çocuk yoksulluğu ne demek? Tam olarak neden bahsediyoruz olacak ama bununla ilgili Derin Yoksulluk Ağı'nın da bir perspektifi var. Onu aktararak ben başlayayım. Ondan sonra sözü sana devredeyim isterim. Çocuk yoksulluğu dediğimiz zaman herkes daha çok çocukların erişemediği gıdayı ya da okullaşmayı düşünüyor. Bu doğru da, burası çok önemli bir nirengi noktası ama aslında anne karnından itibaren başlayan bir yoksulluğu ve ayrımcılığı konuşuyoruz. Çünkü derin yoksullukla birlikte beslenme olanaklarının azaldığı, çocukların anne karnından itibaren ihtiyaçları olan besini alamadıkları, bununla beraber gelişim açıklarının olduğu, yani bodurluk sayılarına baktığımız zaman, hastalık sayılarına baktığımız zaman oradan başlayarak da yaşam hakkı, oyun hakkı, sağlıklı gıdaya erişim hakkı, sağlığa erişim hakkı, eğitim hakkı gibi bütün hayatları boyunca onları takip edecek. Üstelik de sadece bütün hayatları boyunca takip edecek değil, erişkinliğe ulaştıktan sonra da bir sonraki kuşağa miras bırakacakları bir yoksulluktan bahsediyoruz. Bu kesif çerçeveyi koyduktan sonra Önder sana dönüyorum. Çocuk yoksulluğunun fotoğrafını nasıl çekiyoruz Türkiye'de?
Türkiye'de çocuk yoksulluğunun fotoğrafını çekmek beraberine bazı güçlükleri getiriyor. Her şeyden önce belli başlı istatistiklere ulaşmak oldukça güç. Buna rağmen kendi gerek TÜİK'ten sızan diyelim verilerden, gerekse kendi yapmaya çalıştığımız diğer sivil toplum kuruluşlarının da yapmaya çalıştığı saha araştırmalarından bazı verileri toplamaya çalışıyoruz. Çok güzel girişte bahsettiğim gibi Damla, çocuk yoksulluğu dediğimiz şey aslında anne karnında başlayan bir süreç. Annelerin kendilerinin yetersiz beslenmesiyle birlikte, daha anne karnında bebeğin gelişiminde sıkıntılarla birlikte çocuk yoksulluğu başlıyor. Ve hemen akabinde çoğunlukla yeterli gıdaya ulaşmadığı için anneler çocuklarına yeterince anne sütü verememeleriyle de devam ediyor. Ve büyüdükçe önce yeterli gıdaya erişememe ve çok kritik yaşlarda bu yeterli gıdaya erişememeden kaynaklanan sağlık sorunları, bodurluk, farklı hastalıklar, beraberinde gelen öğrenim güçlüğü ile devam ediyor. Ve yaş ilerledikçe problemler katlanarak ilerlemeye de devam ediyor. Ergenliğe adım atmakla beraber kız çocuklarının pede erişim sorunu olsun ya da kız ya da erkek çocuğu fark etmez istihdama katılma zorunluluğu hissetme olsun veya tüm bunları bir kenara koyacak olursak en küçük yaştan itibaren kendi yaşıtlarıyla beraber girdikleri ortamlarda yaşıtlarıyla aynı tüketimi yapamadığı için gururu kırılan, gücenen, bozulan ve bundan dolayı da farklı olumsuz reaksiyonlar veren çocukların hayat hikayesinden esasen bahsediyoruz çocuk yoksulluğu derken.
Burada çok acayip örnekler yaşıyoruz ve yaşıyorsunuz. Doğrudan bu çalışmanın içinde olduğunuz için bu örnekleri de önünüze alıp bakıyorsunuz. Şimdi en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi okula yürüyerek gitmek, bir diğeri de okulda yemek yememek, yani okulda aç kalmak. Bu yürüyerek gitme meselesi, servislerin pahalılığı, toplu taşımaların yetersizliği veya derin yoksulluk içinde yaşayan aileler için bile pahalılığını gösteriyor. Diğeri de yine aynı şekilde bir erişememe, gıdaya erişememe sorunu. İkincisinin bir çözümü var. Okul gıdası, okul yemeği, en azından ilkokullarda okul yemeği, ortaokullarda okul yemeği öneriyorsunuz. Ama diğerine ne diyeceğimizi bilmiyorum. Bu meseleler üzerine biraz konuşalım mı? Yani çocukların bir gün içinde yoksulluktan kaynaklı yaşadıkları farklılıklar üzerine diğer çocuklardan.
Tabii. Şimdi kabaca baktığımız zaman esasen dünyada birçok ülke, bu ülkelerin bir araya geldiği farklı uluslararası kuruluşlarla beraber oluşturdukları bir çatı kuruluş da var. Okul Yemekleri Koalisyonu diye. Türkiye Cumhuriyeti buna henüz üye değil, fakat üye olması için çaba sarf ediyoruz. Bu koalisyona üye ülkelerin kendi öğrencilerine sağladığı gıdaya baktığımız zaman oldukça, buradan bakıldığında, şaşırtıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Hani biraz sayılarla konuşmaya çalışacak olursam, bugün Ekvador'da öğrencilerin, ilkokul seviyesindeki öğrencilerin %61,5, Moğolistan'da %55'i, Peru'da %52'si, Mısır'da %44'ü. Hani bu ülkeler gelişmişlik seviyesi açısından Türkiye ile yarışamayacak seviyede ülkeler, tamamen kendi bütçelerinden karşılamak üzere bu orandaki ilkokul çocuklarına ücretsiz olarak yemek dağıtıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bununla beraber de okullarda devamlılık artıyor, başarı artıyor ve yapılan hesaplamalara göre aslında her bir çocuğa okul yemekleri konusunda $1 yatırım uzun vadede $9 olarak devletlere geri dönüyor. Şimdi Türkiye'deki tabloya bakacak olursak, genel seçimlerden hemen önce böyle bir uygulamaya geçileceğinden bahsedilmişti. Fakat bu yarım kaldı. Bu sene eğitime başlarken deprem bölgesi dışındaki okullara yemek yardımı yapılmayacağı söylendi. Halbuki baktığımız zaman Türkiye'de son 5 yılda, resmi rakamlarla konuşuyorum, gıda fiyatları %464 artmış durumda. Fakat öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine baktığımız zaman uzun süre sonra ilk defa %10'un altına inmiş durumda. Genel bütçeden payı %9,7 seviyesinde maalesef. Ve kendi ailelerimiz üzerinden bu konuyu biraz kurcalamaya çalıştığımız zaman şöyle verilerle karşı karşıya kalıyoruz. %30'u örneğin düzenli harçlık alamadığını bize söylüyor. Bunun yanında %55'i ben kantinlerden hiç alışveriş hemen hemen yapamıyorum diyor. %30'u ancak haftada bir alışveriş yapabiliyorum diyor. Yani haftada bir ve hiç alışveriş yapamayanları üst üste koyduğumuzda zaten %85 sayısına ulaşıyoruz. Yoksulluk içerisindeki ailelerin, çocuklarının durumu bu. Evlerden su götürerek, çoğunlukla karbonhidrat ağırlıklı beslenmeler hazırlayarak idare etmeye çalışıyorlar ve okulda çoğunlukla su dahi alamayan öğrencilerden bahsediyoruz maalesef. Ve hal böyle olunca da örnek vermek gerekirse, hani TÜİK istatistiğinden bahsedecek olursak, orta öğretimde mesela okulu tamamlama oranı erkek çocuklarında %78, kız çocuklarında %81 seviyesinde. Yani orta öğretime başlayan 5 çocuktan ancak 4'ü mezun olabiliyor. Ve şimdi birebir elimin altında bir istatistik olmasa da çok büyük ihtimalle bu devamsızlığı, okulu tamamlayamamanın sebebi de esasen yoksulluk koşulları. Ve baktığımızda yine kendi ailelerimizle yaptığımız çalışmada aşağı yukarı %42'si okuldan ayrılma kaygısı taşıyor. Şöyle düzelteyim, özür dilerim. Velilerin %42'si çocuklarının okuldan ayrılmasından endişeleniyorlar. Şimdi bunlar işin, nasıl diyelim, Yani çarpıcı sayılar da olsa kuru istatistik tarafları. Hikayelere bakacak olursak, sahadan bize gelen hikayelere gelecek olursak oldukça asap bozucu hikayelerin varlığı söz konusu.
Söylediğin
Tabii.
çok önemli. Biz hep verileri görüyoruz ve rakamları konuşuyoruz ama bunların karşılıkları var ve bunların karşılıkları çocuk hikayeleri ve 23 Nisan'da şimdi herkes bir takım umut dolu bir şeyler paylaşırken çok ciddi umutsuzluğa kapılmış çocuk hikayeleri ile birlikte yaşadığımızı unutmayalım diyecektim. Ve bir yandan da sizler sahada çalışıyorsunuz. Yani derin yoksulluk ağının en önemli farklarından biri sahada hanelerle birebir temasta çalışıyorsunuz. Ve bu hanelerin yaşadıklarını aslında özellikle bağışçılar tarafında ya da potansiyel donörler ya da destekçileriniz tarafında idrak etmekte çok zorlandığını biliyoruz insanların. O yüzden de tam sana dönüp nelerle karşılaşıyorsunuz sahada soracaktık. En çok karşılaştığınız temalar ve en çok karşılaştığınız hikayeler neler? Sizi en çok etkileyen hikayeler neler oldu?
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, okuldaki açlık durumu. Örneğin nasıl söyleyelim, velilere sorduğumuz zaman beslenme olarak ne hazırlıyorsunuz çocuklarınıza dediğimiz zaman gelen cevaplar büyük oranda ekmek arası patates, ekmek arası sarelle ki bazen bu sarelleler hani tahmin edici, ya düşünüleceği gibi böyle marketten gidilip alınan sarellelerden bahsetmiyoruz. Kenar mahallelerde açıkta satılan, ekmeğe sürülen sarellelerden bahsediyoruz. Mesela bir aile, bir veliyle konuştuğumuz zaman şöyle söyleyebiliyor. Ekmeğin içerisine bir marul, bir domates bulabilirsem koyuyorum diyor. Burada artık hani etten, yumurtadan, peynirden bile bahsetmiyoruz maalesef. Ve bunun yanında çocuklar aynı zamanda sınıf arkadaşlarının beslenmelerine bakıyorlar. Onlarla birlikte arada bir dışarı çıkabildikleri zamanlarda bir mekana oturup ne yiyebildiklerine bakıyorlar. Ve ciddi bir içerlemeye giriyorlar. Örneğin bir veli bize şunu söylemişti, hatırlıyorum işte iki çocuğumun da bir hamburger almışlığı, bir tost almışlığı yok diye veriyor. Veyahut çocuk işte birkaç gün boyunca harçlıklarını biriktirerek, aç kalarak hamburger almaya çalışıyor. Böyle bir maalesef acı bir tablodan bahsediyoruz. Ve baktığımız zaman çocuklar okula, ya şöyle söyleyeyim, biraz tekrara girmiş olacak ama kusura bakmayın, çok net bir şekilde ev, okul, ev, git gel arasında evlerde çocuklar ne tüketebilirlerse onu tüketiyorlar sadece. Ne yazık ki.
Bir yandan da okullaşma meselesini konuşuyoruz. Okuldan okulu terk çok sık karşılaştığımız bir tema. Burada da aslında bir alt şeye geliyoruz. Kız çocukları daha çok okul terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü özellikle ev içindeki, hane içindeki bakım emeği kadınlara ve kız çocuklarına yükleniyor. Hani kim okula devam edecek diye bakıldığında erkek çocuklar tercih ediliyor. Bu çok katmanlı bir mesele aslında. İçinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu, adaletin olduğu, eşitliğin olduğu, sürdürülebilir kalkınmanın ve o kalkınmadan kaynaklanacak olan tüm kaynakların eşit bölüşülebilmesinin olduğu. Bu kadar çok katmanlı bir alanda çalışırken siz özellikle çocuk yoksulluğunu nerede konumlandırıyorsunuz? Çünkü sadece bir yoksulluk ve yardımlaşma üzerinden değil, bir mücadele üzerinden ve bir hak mücadelesi üzerinden baktığınızı biliyorum bu meseleye. Çocuk haklarıyla entegre biçimde nasıl bir mücadele planı öngörüyorsunuz?
Bu mücadelenin çeşitli, nasıl diyelim, cepheleri var. Doğru bir benzetme olacaksa. Bunlardan bir tanesi savunu faaliyetleri ve aynı zamanda lobicilik faaliyetleri. Ne yapmaya çalışıyor? Ve aynı zamanda sahada da yapılan çalışmalar. Bunlar aslında birbirleriyle o kadar ilişkili ki ayrı ayrı bahsetmek oldukça zor. Biraz da hani sesli düşünerekten, parçalar birleştirerek anlatmaya çalışayım. Mesela örnek üzerinden gideyim müsaadenizle. Biz çok yakın zamanda, gerçekleşecek. Bu kesinleşmediği için isim veremiyorum. Bir belediye ile, bir ilçe belediyesi ile anlaşaraktan bir ilköğretim okulunda düzenli olarak bir öğün öğrencilere yemek vermeyi düşünüyoruz. Şimdi böyle bir çalışmayı yapacağımız zaman beraberinde öncesinde ve sonrasında olmak üzere farkı ölçmeye çalışıyoruz, çalışacağız. Bu bir sahada yapılan bir araştırma olacak mesela. Öncesine ve sonrasına bakmakla beraber aynı zamanda öğrencilerin daha güçlendiğini, eğitime çok büyük ihtimalle devamlılıkların arttığını, başarılarının arttığını ve bununla beraber velilerle ve hocalarıyla olan ilişkilerinin de daha düzeldiğini ölçmeyi hedefliyoruz. Peki bunu yaptıktan sonra ne olacak? Bunu bir model olarak ortaya koyacağız. Ve bunu model olarak ortaya koymakla beraber aynı zamanda diyeceğiz ki merkezi hükümete işte bu uygulama yapıldığı zaman dünyadaki farklı örneklerde olduğu gibi böyle böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. O zaman merkezi devletinde bunun için merkezi yönetiminde bir adım atması gerekiyor. Bu uygulamayı demek ki yaygınlaştırması gerekiyor diyerekten de kampanya yapmaya çalışacağız. Yani şöyle bir toplamaya çalışacak olursam bu örnek üzerinden, bu mücadelenin bir taraftan güçlendirme safhası var. Bir taraftan araştırma safhası var. Ve bir diğer taraftan da savunusunu ve lobisini yapma safhası var. Çok boyutlu bir mücadeleden bahsediyoruz. Ve tabii ki bunu da hani araya sıkıştırmış olayım. Bu mücadelenin de farklı safhalarında potansiyel bağışçılarımızı ve gönüllülerimizi de saflarımıza katılmaya çağırıyoruz demiş olayım aynı zamanda.
Şimdi burada şöyle bir acayiplik var tabii. Merkezi hükümetin bunu bilmemesi mümkün değil. Siz de biliyorsunuz bunu, merkezi hükümetin bildiğini ya da hükümetlerin, hepimizin bildiğini. Ama bir buna rağmen yapmıyorlar. Yapmadıkları için de bir kamuoyu baskısı oluşturmak gerekiyor. Bu fikir bence çok iyi. Yani bir deneysel bir şeyi yapmak ve o örneklem üzerinden kamuoyu baskısı oluşturmak. Bakın yapınca oluyor ve çok ciddi sonuçlar alıyor demek. Ama diğer yandan da biraz zaman alacak olan bir şey. Daha tabii yani derin yoksulluk ağı tek başına daha ne yapsın, onun farkındayım ama başka kurumlara neler önerirsiniz daha acil ve daha hızlı yol alabilmek için?
Önerilerimden bir özür dilerim. Önerilerden bir tanesi şu olabilir. Yeni kurulan bir diğer koalisyon var. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu. Bunda Türkiye'deki farklı bileşenlerin bir araya getirmesiyle ortaya çıkan bir koalisyon olmuş oldu. Bu da ülke çapında, yerel çapta şu an örgütlenmeye başlamış durumda. Bu koalisyona katılınabilir. Bunun dışında yani şu aşamada esasen akla gelen şey Rauf Temel'de bu mücadeleyi bir şekilde bir araya gelerek büyütmeye çalışmak. Biz vereceğimiz örneği devlete haydi bunu siz de yapın, işte okul yemekleri koalisyonuna girin veyahut ilkokullarda en azından ücretsiz yemek dağıtmaya başlayın dememiz için son derece geniş bir baskı mekanizması oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de mümkün mertebe ortak paylar üzerinden ilerleyerek bir araya gelmek ve merkezi devleti bu şekilde sıkıştırmak gerekiyor. Yoksa senin de dediğin gibi bireysel düzeyde derneklerin, kurumların altından kalkması pek mümkün değil açıkçası.
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki sayın dinleyiciler, yani bu hepimiz biliyoruz, okul yemeği meselesi ya da doğayı koruma meselesi ya da benzer başka meseleler zaten kendiliğinden yapılması gereken şeyler. Çocuklarımızı niye aç bırakalım ki? Çocuklarımıza yemek vermeliyiz elbette, bunu biliyoruz. Ama düşünün ki derin yoksulluk ağında içinde bulunduğu pek çok kurum bunun için, bakın, çocuklara 1 dolar harcarsanız devlete 9 dolar geri dönüyor gibi ekonomik hesaplamalar yaparak ikna etmek zorunda kalıyor. İkna etmeye çalışmak zorunda kalıyor. İnsan bunu, hani bir insan olarak bunu nereye kadar nasıl savunur diye düşünüyor. Ama ne yazık ki içinde yaşadığımız çağ böyle acayip bir çağ. Doğa tahribini engellemek için işte bakın burayı şöyle şöyle kullanmaz da tahrip etmezseniz şöyle de bir ekonomik girdisi olacak diye hesaplar yapıp hükümetleri ikna etmeye çalışıyoruz. Bu çağdan da acilen çıkarız inşallah. İnsaniyetin hakim olduğu bir çağa girer ve orada yürürüz. Sonuç konuşması gibi oldu ama öyle değil. Bir 3-4 dakikamız daha var. Bu meselenin bir iradeyi, siyasi iradeyi ikna etmekle olacak bir şey olduğunu bilelim ve bunun üzerinde ne kadar baskı yaratabilirsek ve kendimiz de ne kadar çok destek verebilirsek o kadar iyi olduğunu bilelim deyip sözü Damla'ya devredeyim. En azından bir soru sorabilir. Ben yorum yapmış oldum.
Aslında bu yorumun bana hep özellikle derin yoksullukla çalıştığımız zaman da bu mesele üzerine konuşurken de hep aklıma Omelas'ı terk edenler geliyor. Ursula Le Guin'in bir tane çocuğun eziyet gördüğünü bilerek tüm toplumsal hayatımızı nasıl sürdürülebiliriz sorusu hala kocaman bir soru olarak önümüzde duruyor. Üstelik de bilmiyoruz deme şansımız da yok. Yani hepimiz biliyoruz, görüyoruz ama görmenin ötesinde işte derin yoksulluk ağı saha çalışmalarından tanıklıkları da anlatıyor, verileri de anlatıyor. O tanıklıklar içerisinde hani her gün 45 dakika okula yürümek zorunda kalan Cansu'nun delik botu da var ya da parçalanmış üniforması da var ya da okula gitmekten vazgeçme sebebi öğretmeninin duvara yaslanma, duvar kirleniyor dediği bir genç erkek çocuğu da var. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman nasıl büyük bir ayrımcılık, nasıl büyük bir hak kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ve buna yönelik bir şeyler yapmamız gerekiyor hepimizin. Hem bireyler olarak hem toplumsal olarak Önder senin söylediğin gibi hem de kamunun yapması gerekiyor. Buradan baktığımız zaman Önder senin bu hikayeler içerisinde en çok canını acıtan hangisiydi diye sorayım mı?
Vallahi o kadar çok aday var ki en olmaya. Ama ilk olarak aklıma gelen şey son saha ziyaretimizde takma isimle söyleyeceğim Cafer'le diyelim olan diyalogumuzdu. Sokakta arkadaşlarıyla oynuyordu gittiğimizde birçok arkadaşıyla beraber. O gün hiç olmadığı kadar çocuk vardı sokaklarda okul saati olmasına rağmen. Hani niye gitmediklerini sorduğumuzda da cevap vermiyorlar. Kaçınıyor çocuklar açıkça bazı şeyleri konuşamıyor. Malum hani gurur kırıcı bir şey. Neyse Cafer'e işte büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda gülüyor ve güldü ve bize dedi ki hiç. Yani hayalleri gerçekten kelimenin tam anlamıyla hiç edilmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde hayal kurmayan, büyüyünce şu olurum diyemeyen bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu biraz sık söylüyorum ama burada da paylaşmak istiyorum. Rauf Han içinde bulunduğumuz çağın neyinden diyeyim, hani ne kadar insan içini sıkan bir şey, bir çağda olduğumuzdan bahsetti. Gerçekten de hani nasıl üzerinden 2000-3000 yıl geçtikten sonra gladyatör dövüştürmenin nasıl kabul edilemez olduğunu, nasıl bunun zamanda kabul edildiğini anlayamıyorsak, nasıl köleliğin varlığını anlayamıyorsak, nasıl ya bir sürü şeyi anlayamıyorsak, bence gelecekten bugüne baktıklarında da nasıl çocukların geleceğini, gelecek tahayyülünün böyle olmadığı, bir çocuğun ya biz 55 TL'ye umarım başarabilirsek beslenme çantası hazırlayarak bir ilkokulla beslenme sağlayabileceğiz. Bu kadar bugünün şartlarında cüzi bir meblağda ülkelerin, bir toplumun çocuklarını besleyemediğine şaşacaklar diye düşünüyorum. Bu şaşırma üzerine şaşırılacak durum ne kadar erken biterse o kadar iyi ve bunun için de elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışacağız diyeyim. Biraz uzun bir kapanış olduysa özür dilerim, kusura bakmayın. Biraz insan doluyor tabii haliyle.
Estağfurullah, çok güzel bir kapanış oldu. Diğer kamdaydık. Ortağım Damla Özler ve ben Rauf Kösemen'le ve Açık Alan Derneği'nden Önder Uçar'la birlikteydik. Çocuk yoksulluğu konuştuk. Bugün 23 Nisan. Lütfen gelecekte neşet olsun insan.
Hoşça kalın.